11. ayrım, sayfa 86. Topal eskici bu düşüncelerini kendine sakladığına göre tartışılan sorun şu oluyor. İhtiyar bir baba, muhtaç durumdaki oğluna kendi az kazancından kısmak pahasına yardım elini uzatmak zorunda mıdır? Soru, romanın sonunda cevaplanacaktır ancak. Şimdilik durum, babanın karakterinin belirlenmesinde işe yarar. Çünkü yazar, babanın gizli nedenlerini açıklamakla bencilliğine işaret ederken, tartışmanın hemen arkasından babanın pişmanlığına ve evlat sevgisine tanık olduğumuz meyhane bölümünü yerleştirir metne. Hem içkisine, keyfine hem de çocuklarına düşkün topal eskici bir ikilem içerisindedir. Orhan Kemal, öbür yapıtlarında karmaşık bir karakter çizmek çabasına girişmez. Çünkü kişilerin iç dünyalarının fazla araştırılmadan çizilmeleri onun yazmak istediği tüm romanlar için yeterlidir. Bu ilişkiler belli toplumsal bir durumun, bir sorunun sergilenmesinde gerekli oldukları için vardırlar romanda. Kendi başlarına ilginç kişiliklere sahip oldukları için değil. Dipnot 8. Belki de bundan ötürü kişiler metinde adlarıyla değil, aile içindeki statüleriyle anılırlar. Yalnız roman kişileri tarafından değil, anlatıcı tarafından da. Ne babanın adını biliriz, ne ananın adını, ne de gelinin. Küçük oğlun adı Ali'dir ama ondan genellikle küçük oğul diye söz edilir. Ağabeyisi de hep büyük oğuldur. Adı olan Mehmet, metinde 2-3 kereden fazla geçmez. Ünlü Murtaza'sı da karmaşık bir karakter sayılmaz elbet. Bir tiptir o. Aldanmıyorsam topal eskici bu kuralın dışında kalan tek roman kişisi. Yazar onun değişik ve çelişik görünen yönlerine işaret etmek için çeşitli kişilerin açısından bakar topal eskiciye. Çaycı Nadir'e göre memlekette harbici özü sözü doğru 3 kişi varsa biri de topal eskicidir. Çok içli, namuslu, kursağında haram yatmayan bir adamdır. Sayfa 136. Küçük oğul Ali'ye sorarsanız bir canavardır. Gavur parasıyla 2 mangır etmez. Anaya göre çocuk gibidir, temiz yüreklidir. Eser gürler, sonra fıssa da kiner. Pişman olur söylediklerine. Sayfa 96. Topal eskicinin karakterini çizmek için kullanılan özellikler birbirini tamamlamıyor, çelişiyor. Bu suretle yazar çok yönlü, karmaşık bir karakter koymaya çalışıyor önümüze. Bir bakıyoruz sert bir adam, bir bakıyoruz yumuşak, hem hasis hem cömert. Kimi zaman bencil, kimi zaman özverili. Çocuklarına karşı kah nefretle dolu, kah sevgiyle. Ama genelde öfkeli ve saldırgan. Yazar aile içindeki çekişmelerin baş sorumlusu babanın niçin böyle aksi ve huysuz bir adam olduğunu açıklamak için geriye, çocukluğuna ve gençliğine döner. Topal eskicinin çocukluğu bolluk içinde geçmiştir. Gençliğinde bir Ermeni arkadaşıyla işlettiği demirci dükkanında iyi para kazanır ve gazinolarda, sazda, tiyatroda yaşamının keyfini çıkarırken patlayan Trablus Savaşı'nda yaralanır. Çölde bıraktığı bacağının yerine tahta bir bacakla döndüğü Adana'da Kurtuluş Savaşı'ndan sonra herkes zengin olmanın yollarını bulurken yurdu uğruna bacağını yitirmiş olan topal eskici bir kenarda kalır. Küskün ve kızgın topal bacağından başka şeyler de yitirmeye başlar. Tahta bacak koydukça koydu. Tahta bacak koydukça huyu değişti, huyu değiştikçe çevresindekileri yitirdi. Sayfa 20. Daha sonra müşterilerini de yitirecektir bu yüzden. Bir zamanların dost canlısı, neşeli demircisi, yokluğa düşünce şimdinin aksi huysuz eskicisi olmuştur. Yazar, romanın başında özetlediği bu geçmiş yıllarla topal eskicinin psikolojisini açıklamaya çalıştıktan sonra, dediğimiz gibi aile içindeki çatışmaların gittikçe tırmandığı bir olay örgüsü kurar. Az yukarıda sözünü ettiğimiz babanın göreviyle ilgili sorundan sonra bu kez bir oğulun göreviyle ilgili yeni bir sorunda baba oğul karşı karşıya gelirler. Büyük oğul haklı bulduğu babasına yük olmamak için dükkandan ayrılıp Çukurova'daki tarlalarda pamuk toplamak üzere ırgatlık yapmaya göze almıştır. Küçük oğul da onunla gitmeye karar verince babanın izni olmadan evi terk etmeye hakkı olup olmadığı sorunu doğar. Küçük oğluna bağırıp çağıran topal eskicinin kendi gençliğine benzettiği bu çocuğa gerçekte büyük zaafı ve sevgisi vardır ve benim babam, kardeşim, arkadaşım, sağ kolum dediği Alice'inden ayrılmak ölümden farksızdır topal eskici için. Sahne dükkanda yer alır. Sen de mi gideceksin? Ben de gideceğim. Beklemiyordu bunu. Hiç beklemiyordu. Ne derse der, ne türlü davranırsa davranır ama Ali ondan ayrılmaz sanırdı. Gideceksin ha? Yo, duracağım. Senin gibi babanın yanında bu kadar bile durmak fazla ama oldu bir sefer. Sabahın erken saatlerinde gel, akşama kadar it gibi çalış, bir boğaz değil mi? Ben bu kadar çalıştıktan sonra kim olsa senin verdiğin ekmeği verir. Topal fena şaşırmıştı. Zavallıca, peki dedi. Sen de gidersen bu topal halimle bana kim yardım eder yavrum? Kim ederse etsin. Kim ederse etsin ha? Demek beni bırakıp, demek hasta, alil, sakat babanı bırakıp gideceksin ha? Ali başını eğmişti. Acımıyor değildi babasına ama renk vermemesi de gerekirdi. Babasının yaşaran gözlerini göstermemek için onlara sırtına dönüşüne bakmadı bile. Sayfa 70. Demek bu kez sorun şu. Bir evladın kendisine muhtaç ihtiyar bir babayı terk edip gitmesi doğru mudur? Ona yardım etmek görevi değil midir? Eskici dükkanında oğulun kendisine doğurtan ve büyüten babaya olan borcu birkaç kez söz konusu olur. Avare yılların kahramanını da aynı sorun rahatsız etmişti. Çünkü o da kendine muhtaç babayı, anayı ve kardeşlerini Beyrut'ta sefalet içinde bırakıp Adana'ya dönmüş ve kendisinden 5 yaş küçük kardeşinin işportacılık yaparak ailenin geçimini sağlamak üzere Beyrut'ta kalmayı seçtiğini işitince o benim kadar taş kalpli değildi demekle yetinmişti. Sayfa 62. Evleneceği kız da suçlu bulmuştu onu. Ben senin yerinde olsam babamı bırakıp gelmezdim. Sayfa 160. Ne ki avare yıllarda bu konu üzerinde daha fazla durulmaz. Eskici dükkanında ise yazar küçük oğlun babaya karşı benzer tutumunu savunmaya özen gösterir. Daha doğrusu Ali'ye yaptırır bunu. Ali Çukurova'daki kavgada babasına bir borcu olmadığı yolunda savunur kendini. Çalışıp beni bu boya getirdi demek. O mu beni bu boya getirdi, yoksa ben mi şu kadardan beri at gibi çalışıp onun rakısını, şarabını kazandım? Allah'tan korkun, Allah'tan. Okumuyor muyum, sınıfımı geçmiyor muydum? Beni dörtten çekip alan o değil mi? Sayfa 319. Eskici dükkanında aile ilişkilerindeki bozukluğun bir nedeni yokluksa, öbür ve asıl nedeni de aile bireylerinin yetkileri, hak ve görevleri konusundaki anlaşmazlıktır. Başka bir deyişle, babanın savunduğu şeriata uygun ataerkil aile yapısıyla, küçük oğlun ve kız kardeşi Zeliha'nın savundukları demeyeceğim ama benimsedikleri, medeni hukukun düzenlediği, laik ilkelere dayanan aile yapısının çatışmasıdır. Topal eskici, dedesi Resul Ağa'nın çiftliğinde baba otoritesinin kesin ve tam olduğu ataerkil bir aile içinde büyümüştür. Bu tip bir aileden gelen topal eskici için doğal olarak bireyin aile içindeki statüsünün ve bunun yarattığı hiyerarşinin önemi büyüktür. Çünkü hakları ve görevleri bireyin bu hiyerarşideki yeri belirler. Ataerkil bir ailenin başı olarak "Benim sağlığımda benim sözüm geçer." diyen topal eskici ailede tek otorite olduğuna inanmakta ve diğerlerinin hem kendisine itaat etmelerini hem de ataerkil ailenin örfi hukukuna yani törelerine göre davranmalarını beklemektedir. Yazar, topal eskicinin yetkileri konusundaki inançlarını ve bunun yol açtığı haksız davranışları bütün çıplaklığıyla ortaya koymak için İlk önce bir aile kavgası düzenler, sonra bu kavgadaki davranışları babanın nasıl değerlendirdiğini gösterir. Kavgadan sonra evi terk eden küçük oğuldan abisini anlatırken dinlediğimiz olay, romanda çarpışan görüşler bakımından önemli olduğu için bu parçayı alıntılamakta yarar var. Bacım şöyle oturuyordu. Elinde bir iş, kız işi, iş işliyordu. O ne kız diye sordu. İş dedi bacım. Ne işi dedi? Bacım gene iş dedi. Kız işi. Lan ne işi diye böğürdü. Bacım da tepsi örtüsü dedi. Vay sen misin? Açtı ağzını, yumdu gözünü. Hangi misafirlerine kahve ikram edeceksiniz de tepsi örtüsü işliyorsunuz? Ben misafir istemem. Kazancım ne ki ite köpeğe dağıtıyorsunuz? Ben sakat, alil bir insanım. Hepinizin gözü üstümde. Yarın bir köşede kıvrıla kalırsam hanginiz bana el uzatabilirsiniz? Tuu, burama geldi. Lakin kör şeytan kör gözüne, lanet yüzüne dedim, sabrettim. Aklıma hep sen geldin. Karışsam seni katacak. İstemedim senin katılmanı. Anamdır, dayanamadı. Yahu dedi, sandığın dibinde yarım arşın aile bezi kalmıştı. Bir iki çilede pamuk aki. Yeni alma değil. Duyan da bir şey beller. Şu karşıkilerden utan. İşte avradın dediği diyeceği bu. Ne orospuluğunu kodu, ne hacanalığını. O ona, o ona derken moruk avradın üstüne hışımla bir kalktı. Vuracak. Dayanamadım, girdim aralarına. Bu sefer bana döndü. Derken seni karıştırdı. Bir rezillik ki sorma. O bu değil. Ağanın kulağına eğildi. Bir şeyler fısıldadı. Büyük oğlun gözleri dehşetle büyüdü. Ne? Vallaha? İnsan öz evladına bu lafı söyler mi yahu? O zaman nevrim döndü işte. Tuttum bileğini, dedim senin Allah'ını kibriyanı. Büyük oğul gene az önceki dehşetle, vah vah vah, ne biçim laflar bunlar Ali? Baba oğluna, oğul babasına, bırak ağzımdan kaçıverdi. Kaçıverdi olmaz Ali, çok çirkin. Biliyorum ama insan evladına böyle pis laf söyler mi? Nevrim döndü işte, ne dediğimi bilmiyorum. Sayfa 85-86. Topal Eskici'nin evindeki korkunç yaşamdan bir sahne oluşturan bu olaya okurun tepkisi ne olacak? Ne yandan bakarsak bakalım, durup dururken kızına, karısına saldıran, oğluna ibne diye söven Topal haksız ve suçlu. Kimseye minnet etmeyen, sözünü esirgemeyen bu dürüst adam, kendi ailesi içinde küfürbaz bir zorba. Ne ki bu olay sadece babanın karakterini aydınlatmakla kalmıyor, inançlarına da ışık tutuyor. Topal Eskici yaptıklarına pişman olmuştur ama anlatıcının aktardığı düşüncelerinden anlarız ki törelerin kendisine tanıdığı haklar içinde hareket ettiğine inanmaktadır yine de. Bir evlat, iyi bir evlat anaya babaya sırt armaz. Hele asla evini terk etmezdi. Dağ, taş, toprağın sahibi, attığı attık, tuttuğu tuttuk dedesine karşı babası nasıldı? Bir günden bir güne babasının karşısında la havle dememiş, küçük oğlunun yaptığı gibi babasına el kaldırmamıştı. Evet, anasını korumuştu ama karşısındaki de babasıydı. Bir baba, bir baba ne demekti? Baba döverdi de söverdi de, sırası gelince severdi de. Babaya el kalkmazdı. İsterse anasını dövmek değil, yatırıp kıtır kıtır boğazlasın. Sayfa 94. Topal Eskici'ye göre babanın hakları ve yetkileri neredeyse sınırsız. Yalnız evladına değil, karısına da istediğini yapabilir. Çünkü başka bir yerde de söylediği gibi, eri avradın küçük tanrısıdır. Bir evlat babaya karşı gelmek şöyle dursun, ona küsemez bile. Topal Eskici'nin dinsel ilkelere dayanan aile hukukuyla ilgili inançları, başka tür bir aile kurumunun geliştirdiği Cumhuriyet Türkiye'sinde genç kuşakların gözü kapalı kabul edeceği şeyler değildir. Batı'da daha 19. yüzyılda düşünürlerin sapladıkları bir olgu vardı. Gelişmekte olan toplumlarda medeni hukukun dikkate aldığı birim olarak aile, giderek yerini bireye bırakmaktadır. İnsanlar arasında ne tür bir bağın kaynağını aileden alan, karşılıklı hak ve görev kurallarının yerine geçmekte olduğunu görmek güç değildir. Bu bağ sözleşmedir. Dipnot 9. Bakınız, Sir Henry Summer Mayne, Ancient Law, Bölüm 5, alıntılayan Tony Tanner, Adultery in the Novel, 1979, sayfa 4. Bu demektir ki, genellikle statüden sözleşmeye doğru bir geçiş vardır, gelişmekte olan toplumlarda. O halde eski ataerkil aile tipinde bireyin neler yapabileceği statüsüne, yani aile içinde işgal ettiği yere bağlıyken, çağdaş dünyada birey yasaların kendine tanıdığı hakları kullanarak yapacağı sözleşmelerle durumunu kendi belirler. Küçük oğula sorarsanız bir işte babanın sözü yürümez. Yaşım 18 ne karışır? Sayfa 64 demesi ataerkil düzenin örflerine değil, rüştünü ispat etmiş bir gence medeni hukukun tanıdığı haklara inandığını gösterir. Baba, ataerkil sistemin kodlarına göre davranılmasını beklerken, oğlu törelerden bağımsız, bireyci bir tutumu temsil ediyor. Ağabeyiyle konuşurken söylediği şu sözler, iki karşıt görüşü dile getirmesi bakımından ilginçtir bizim için. El adamının yanında çalışsam, dandun etti mi dikilirim hiç olmazsa. Bu, üstelik bir de baba. El adamı kazancımı çıkarır verir. Babamız boğaz tokluğuna çalıştırır. Ağzının kokusu da caba. Sayfa 92. Açıkça görüldüğü gibi burada aile içindeki statüye uyarak boğaz tokluğuna çalışmakla yabancı bir kişiyle sözleşme esasına göre çalışma karşılaştırılıyor. İkincisinde hak ve görevler sözleşmeyle belirlendiği için patron dandun etti mi insanın dikilmeye hakkı vardır. Çünkü bir iş sözleşmesi patrona sövüp saymak ya da bağırmak çağırmak hakkını vermez. Yalnız küçük oğul değil bu tutumu sergileyen, henüz genç kızlık çağına girmekte olan Zeliha'nın kafasından geçenlere bakarsak görürüz ki o da abisi gibi babanın haklarını sorgulamaya başlamıştır bile. Ne hakkı vardı? Bir lokma ekmek değil miydi verdiği? Fabrikaya girip çalışsa onu gene de kazanabilirdi. Sayfa 101. Başka bir deyişle ekonomik bağımsızlık babanın karışma hakkını ortadan kaldırır. Zeliha'nın Çukurova'da Ünal ile gizlice sevişerek kızlığını ona vermesi ve gerekirse anasını babasını bırakıp Ünal ile kaçmayı tasarlaması da baba otoritesine isyandır aslında. Şimdi eski kuşakla yeni kuşağın başka bir konu üzerindeki farklı tutumlarına değinmek istiyorum. Çünkü bu konu romanın dile getirdiği felsefenin bir parçasıdır. Ailenin yanı sıra toplum içinde statü sorununu da gündeme getiriyor yazar. İnsanın toplumdaki yeri mi, statüsü, mevkii, rütbesi ve benzeri, yoksa gerçekte insan olarak ne olduğu mu önemli? Topal eskici ve karısı toplumda saygınlık kazanmanın bir para, sınıf ya da mevki meselesi olduğuna inandıkları için ya geçmişleriyle övünürler ya da tekrar para sahibi oldukları zaman elde edecekleri saygınlığı düşlerler. Topal durmadan herkese dedesi Resul Ağa'nın çiftliğindeki bolluğu, kendi altına çekilen kısrağı, rugan çizmelerini, gece alemlerini, hovardalığını anlatır. İlerisi içinde düşleyeceği yine parayla gelen itibardır. Oğullarım cebimi bol bol doldururlar mı? Görün siz bendeki çalımı. Ulan maksat düşman çatlatmak değil mi? Kravat bile takacağım be. Sayfa 146-147. Gerek ananın, gerekse babanın, çocuklarına eş olacak insanlarda aradıkları tek özellik mallı mülklü olmasıdır. Büyük oğulları askerden, yazının çıplığı, diye aşağıladıkları yoksul bir kızla evlenerek döndüğü için hiçbir zaman bağışlamamışlardır onu. Büyük oğul Mehmet toplumdaki statüye verilen bu önemin yanlış bir değerlendirme olduğuna ve insanın ancak kendi meziyetleriyle övünebileceğine işaret eder. Sayfa 109. Ana babanın sık sık dile getirdikleri mallı mülklü gelin özlemine karşılık küçük oğul abisini örnek almaya kararlıdır.